Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 11. ayrım. Akşam 7.30'da meyhaneden içeri girdiklerinde basık ve sigara dumanıyla kaplı ufak mekandaki masaların çoğu doluydu. Onları ilk fark eden garson Stavro oldu. Tabii müşteriler de. Genellikle bu eski meyhaneye kadınlar gelmezdi. Nazarlar içeriye giren genç kıza çevrildi. Konuşmalar birden kesilmiş, müşteriler durumu yadırgamıştı. Sonra kısa zamanda her şey eskiye döndü. Kızla falan ilgilenmediler. Onu ya yolunu şaşırmış bir macera perest ya da son zamanlarda türeyen erkeksi kadınlardan biri diye düşündüler. Tülay'ı polis zanneden Stavro hemen fırlamış, onları tezgaha yakın bir masaya yerleştirmişti. Meyhaneci Barbo, tezgahın arkasında hem müşterilerine hizmet ediyor hem de her akşam yaptığı gibi tezgahın altına yerleştirdiği tepsisindeki içkisini yudumlayarak demleniyordu. Torununun telaşından gelenlerin polis olduğunu anlamıştı. Çünkü Stavro, Tülay'ın ikazına rağmen dedesine bir polis kadının araştırma için meyhaneye geleceğini söylemişti. İki genç kendilerine gösterilen masaya oturdular. Stavro başlarında pervane gibi dönüyordu. Onlar daha ağızlarını açmadan masayı mezelerle donattı. Bir ufak şişe rakı getirdi. Tülay rakıdan hiç hoşlanmazdı ama böyle bir yerde rakı içmesi gerektiğini de biliyordu. Ev yapımı Ermeni usulü plaki ve midye dolmasından çatanın ucuyla biraz aldı. Gerçekten de çok lezzetliydiler. Ufak bir tabağın içindeki sigara börekleri kıtır kıtırdı. Aslına bakılırsa Cahit de bu tür meyhanelere pek alışkın biri değildi. Ama erkekliğine ve tecrübesine toz kondurmamak için daha bir havalarda davranıyor, sanki 40 yıllık müşteri gibi hareket etmeye çalışıyordu. Bir ara Stavro beyaz peynir ve mevsimi geçmiş ufak bir kavun dilimini masaya bırakırken kızın kulağına eğilip "Grand Papa'ya durumu açtım." diye fısıldadı. "Belki o size daha yardımcı olabilir ama inanın sizi başka kimse bilmiyor." Tülay bozuntuya vermeyerek gülümsedi. "Tamam, oldu. Papana söyle, bizim masaya uğrasın." Barbo'nun masalarına gelmesi 20 dakika kadar sürdü. Yaşlı meyhaneci, müşterilerin dikkatinin kaybolmasını ve kadının meyhanede yarattığı havanın dağılmasını beklemişti sanki. 55 yaşından fazla gösteriyordu. Şişman, göbekli ve kır saçlıydı. Enver Paşavari bıyıkları ise bembeyazdı. Tombul yanaklarındaki belirgin kırçıl damarları yüzüne pembelik yayıyordu. İskemleyi çekip masalarına ilişirken kısık sesle "Beni emretmişsiniz efendim," dedi. "Buyurun, sorularınıza hazırım." Tülay sakin görünüyordu ama Cahit oldukça huzursuzdu. Bu yaptıklarının hiç de hoş bir şey olmadığının bilincindeydi ve foyaları meydana çıkarsa zor duruma düşeceklerdi. Tülay'ın durumu nasıl idare edeceğini beklerken genç kızın hiç de heyecanlanmadan konuşmaya giriş yaptığını gördü. "Bir iki gün evvel bir sabah buraya uğradım. Ama seni bulamadım. Torunun Stavro'yla konuştum." Barbo ezik ve mahcup bir ifadeyle başını salladı. "Evet efendim, haberdarım. Bana söyledi hanımefendi." Tülay kaşlarını çatarak adama baktı. "Ben komiser muaviniyim Bay Barbo. Bana lütfen muavin hanım diye hitap et." "Emredersiniz muavin hanım. Komiser Kenan'ın daha evvel buraya gelip kısa bir soruşturma yaptığını biliyorum." "Yaptılar, doğrudur. Ama ona Rüstem Reis'in o gece masasındaki adamdan hiç bahsetmediğini öğrendim. Polise boynumuz kıldan incedir. Ne var ki bizler sadece sorulan suallere cevap veririz. Yanlış beyanlarla görevlileri şaşırtmak veya oyalamak istemeyiz." Tülay ters ters meyhaneciyi süzdü. "Ne demek bu? Cinayet gecesi Rüstem Reis'in masasındaki tek adam oymuş. Onun şüpheli biri olacağını hiç mi düşünmedin?" "Bunu düşünmek benim ne haddime muavin hanım? Benim için her müşterim kutsaldır. Meyhanemde bir maraza veya münakaşa çıksaydı tabii ki hemen bildirirdim. Ama o gece ikisi de sessiz sedasız oturup içtiler. Sonra da kol kola dışarı çıktılar. Adamın en ufak bir falsosunu görmedim. Onu nasıl suçlayabilirim ki? Ama az sonra ve meyhaneden 10 metre ileride öldürüldü Rüstem Reis. Bu neyi ispatlar ki? O işi bir başkası da dışarıda yapmış olabilir. Ben sadece burada olanlardan sorumlu tutulabilirim. Meyhanemde içerken o genç, uysal ve sıradan biriydi. Ne bir taşkınlığını ne de edepsizliğini görmedim. Efendiden birine benziyordu. Hatta diyebilirim ki bunca yıllık müşterilerimden de çok farklıydı." "Nasıl yani?" Barbo tombul parmaklarını bıyıklarına götürüp onları sıvazlarken mahcup bir edayla önüne baktı. "Muavin hanım," dedi. "Bu meslekte bizler insan sarrafı oluruz. Şu masadakilere dönüp bir bakın. Bunların çoğu efkardan içer. Ya bir derdini unutmaya ya da kafasındaki sorunları deşmeye gelirler. Sırf keyif için gelen çok azdır. Büyük kısmı bazen sarhoş olunca gevşer, konuşur, içini döker. Ben yerimde rezalet istemem. Onlar da bunu bilirler. Zaten hemen hemen hepsi eski müşterimdir. Ama o delikanlı farklıydı. Sessiz ve gariban. Çok az konuşuyordu. Vaktinin çoğunu da bizim Rüstem'i dinleyerek geçirdi. Yeni olduğu için sık sık onu kontrol ediyordum. Burada yeniler hemen fark edilir. Ertesi gün buranın müdavimlerine de sordum. Hiçbiri onu tanımıyordu." "Ne demek onu soruşturdun? Yapmadım dersem yalan söylemiş olurum. Demek sen de ondan şüphelendin." "İsterseniz buna şüphelenme demeyelim ama ne de olsa Rüstem'le içki içen son kişiydi ve sizin de söylediğiniz gibi buradan birlikte çıkmışlardı. Stavro'nun iri bir şövalye yüzük taktığını söyledi. Sen de gördün mü?" "Hayır, yüzüğüne dikkat etmedim. Fakat bunu bana torunum da ifade etti. İri ve güzel bir yüzükmüş. Senin dikkatini çeken başka bir özelliği var mıydı? Barba başını salladı. Ben müşterilerin kılık kıyafeti ya da tiplerinden ziyade buradaki davranışlarıyla ilgilenirim. O yabancının sadece sessiz biri olduğunu hatırlıyorum. Kunduracı Cevat diye bir müşterin daha var. Buranın müdavimi olduğunu sanıyorduk ama bakıyorum bu gece yok. Doğrudur, yıllardır müşterimdir. Reisin de iyi arkadaşıydı. Bir iki gündür uğramıyor. Onu niye soruyorsunuz? Anlayamadım. Zararsız bir adamdır. Ayrıca böyle bir işe kalkışacağına da hiç ihtimal veremem. Onu tanırım. Neden bir iki gündür gelmiyor? Bilmiyorum ama ondan şüphelenmeniz yersiz. Neden? Barbo bir süre Tülay'ı süzdü yeniden. Omuzlarını silkti sonra. O gece Rüstem Reis ve o yabancı müşteriden en azından bir saat filan sonra çıktı. İyi hatırlıyorum. O masa meyhaneyi en son terk edenlerdi. Yani hesabıma göre Rüstem Reis'in öldürüldüğü sırada hala buradaydılar. Cahit masanın altından ayağıyla genç kızı dürttü. O sarhoşu fazla kurcalamasını pek istemiyordu. Zira ona televizyon habercisi olduklarını söylemişlerdi. Şayet sarhoş Cevat onları anımsarsa polis olmadıkları ortaya çıkabilirdi. Tülay ikazı anlamış gibi konuyu değiştirdi. Bu durumda bize fazla yardımcı olacağı benzemiyorsunuz Bay Barbu. Yaşlı meyhaneci ellerini ovuşturdu. İnanın Muavin Hanım, ben elimden geleni yaptım ve hatırladığım her şeyi size anlattım. Tüm bildiğim ve hatırladığım bu kadar. Pekala, yardımların için teşekkür ederiz, dedi Tülay. Barbu masadan kalkarken üzgün bir hali vardı. Genç kız rakısından sadece bir iki yudum almıştı. Ama gelen mezeleri iştahla yiyip bitirmişti. Meyhanede fazla oyalanmadılar. Bütün ısrarlarına rağmen de Barbo ve Stavro hesabı ödemelerine izin vermediler. Sokağa çıktıklarında hava yine soğuktu ve iki cadde arasında kalan sokakta rüzgar anaforlar yaratarak esip duruyordu. Cesedin bulunduğu hanın kapısının önünden geçerken bakışları ürpererek birikmeye başlayan çöp poşetlerine takıldı. Birkaç gece evvel tam burada hunharca bir cinayet işlenmişti. Ertesi sabah haber servisine geldiklerinde ilk işleri Nizam'ı bulmak oldu. Nizam masasında yine şiirlerle boğuşuyordu. Cahit, ''Şu mimardan ne haber?'' diye sordu. Polis dün gece soruşturmayı bitirdi ve adamı serbest bıraktılar. Adı Semih Balcı. Cinayetin işlendiği saatte adam bir grup arkadaşıyla Taksim'de bir sanat galerisindeymiş. Şahitleri var. Yani sizin anlayacağınız adam masum. Öldürülen kadının annesinin kendisinden hoşlanmadığını ve kızıyla ilişkisini onaylamadığından kendisine çamur attığını söylüyor. Hatta Macide Hanım'dan davacı olacağını da bildirdi. Adamla görüştün mü? Ona özel bir soru sormadım ama basın mensupları olarak Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bekleşiyorduk. Zaten adam müthiş sarsılmıştı. Dışarı çıkınca hepimiz etrafını sarıp beyanat koparmaya çalıştık. Üzgün müydü? Nizam omuzlarını silkti. Vallahi bana üzgün olmaktan ziyade kızgın gibi geldi. Yani uğradığı haksızlığı kabul edemiyormuş gibi bir hali vardı. Bir iftiranın kurbanı olduğunu iddia ediyordu. Ama herhalde üzgündü de. Ne bileyim, böyle iğrenç bir olaya kim üzülmez ki? Doğru, diye homurdandı Cahit. Nizam sırıtarak sordu. Ya sizin dün geceki içki alemi nasıldı? Yani bir şeyler öğrenebildiniz mi? Tülay pes edercesine sıfıra sıfır, elde var sıfır, diye mırıldandı. Yeni bir şey yok. Kayda değer bir şey öğrenemedik. Sadece katilin bir şövalye yüzük kullandığını biliyoruz. Bu da kârdır, dedi Nizam. Bundan sonra parmağında şövalye yüzük taşıyanlardan uzak durmaya çalışırım. Tülay kötü kötü arkadaşına baktı. Tam da şakanın sırası, diye homurdandı. Cenazelerin kaldırılacağı gün Lodos'tan esen rüzgarla birlikte şiddetli bir yağmur yağıyordu. Kötü hava şartlarına rağmen Bağdat Caddesi'ndeki Galip Paşa Camii'nin avlusu ana baba günü gibiydi. Tülay cemaatin bu kadar kalabalık oluşuna biraz şaşırdı. Genç anne ile küçük kızının sevenlerinin bu kadar fazla olabileceğini tahmin etmemişti. Caminin bahçesi tamamen dolu olduğundan cadde üzerindeki parmaklığın yanında yer bulabilmişlerdi ancak. Tülay Cahit'in kocaman şemsiyesinin altına sığınabilmişti. Çok kalabalık değil mi? Diye fısıldadı. Cahit başını sallamakla yetinde. Gözleri avludaki Ayşe'nin yaşlı babasıyla yan tarafta toplanan kadınların arasındaki Macide Hanım'ın üzerindeydi. Kadıncağız iki akrabasının kolları arasında güçlükle ayakta durabiliyordu. Bitkin ve perişandı. Namazdan çıkan cemaatle beraber avludaki kalabalık daha da arttı. Bir ara Tülay'ın bakışları Cahit'e kaydı. Genç adam büyük bir dikkatle toplanan kalabalığı gözleriyle tarıyordu. ''Kimi arıyorsun?'' diye sordu Tülay. ''Şu mimarı, öldürülen kadının sevgilisini. Merak ettim de.'' ''Nesini merak ettin?'' ''Cenazeye gelip gelmeyeceğini.'' ''Gelmez herhalde.'' ''Neden? Nizam'ı duymadın mı? Ölen sevgilisinin ailesini kendisini suçladıkları için mahkemeye vereceğini söylemiş.'' ''O iş başka, bu iş başka. Şayet kadını gerçekten seviyorsa ona karşı son görevini de yerine getirmesi lazım.'' Tülay yağmurdan korunmak için biraz daha Cahit'e sokulup şemsiyesinin altına girdi. ''O adamı tanıyor musun?'' ''Hayır.'' dedi Cahit. ''O halde kimi arıyorsun bu kalabalıkta?'' Cahit sırıttı. ''Sevgili hemen belli olur.'' ''Nasıl yani?'' ''Yalnız, üzgün, ağlamaklı. Muhtemelen kara güneş gözlüğü takıyordur. Ben etrafta öyle birini göremiyorum, dedi genç kız. Cahit, ben de, diye mırıldandı. Öyleyse yanıldın. Mimar belli ki gelmemiş. Yine de emin olamayız. Adamı tanımıyoruz. Sustular. Bu arada hoca musalla taşına yaklaşmış ve dini tören başlamıştı. Tülay fısıldadı. Gerekeni gördük. İstersen kalabalığın dağılmasını beklemeden televizyona dönelim. Sen dön, ben kabristana da gideceğim. Tülay yadırgayarak arkadaşına baktı. Niye? Burada görmediğim başka kişiler de var. Kim? Mesela şu senin yakışıklı bulduğun komiser Kenan. Cenazede birkaç sivil polisin daha olduğuna adım gibi eminim. Tülay etrafına bakındı. Komiseri görememişti henüz. Nerede? Diye sordu. Sol tarafta. Ağacın altında duruyor bak. Genç kız işaret edilen noktaya bakılınca komiseri fark etti. Buraya niye gelmiş acaba? Diye fısıldadı. Herhalde nezaketen değil. Ona ne şüphe? Mutlaka katil arıyordur. Daha neler? Katil öldürdüğü insanların cenazesine gelecek değil ya. Hiç belli olmaz. Kulağımda kalmış bir tevatür var. Rivayete göre katilleri kan çekermiş. Özellikle ellerinde olmadan gelirlermiş. Hadi oradan sen de. Saçma. Olur mu hiç öyle şey? Karda yürüyüp iz belli etmeyen bir tip o cani. Çok akıllı olduğuna inanıyorum. Gelmez buraya. Belli de olmaz. Tülay ısrar etmedi. Defin merasimi küçük yalı mezarlığında yapılacaktı. Cenaze arabası başı çekerek hareket edince kalabalığın büyük bir kısmı orada dağıldı. Tülay, Cahit'in ısrarıyla haberi yetiştirmek için GTV'ye giderken genç adam da cenaze otobüsüne atladı. Nedense içinde garip bir önsezi belirmişti. Beklenmedik bir şeylerin olacağını düşünüyordu. Mezarlığa gelince kalabalıkla birlikte kabre hemen ilerlemedi. Otobüsten inince biraz arkada kalmayı tercih etti. 40 kişilik bir grup mezarlıkta ilerlerken o girişte kalıp bekledi. Gecikmiş olarak iki özel araba daha gelmişti. İlki beyaz bir Opel'di. İçinden çıkan orta yaşlı bir adam, genç bir kadın koşar adım önden giden cemaati yakalamak için mezarlığa daldılar. Öteki araba eski bir Murat'tı. İçinde iki adam oturuyordu. Arabadan inmediler. Cahit dikkatle onlara baktı. Biri camide Tülay'a çizdiği sevgili portresi gibi durgun, üzgün ve kara gözlüklüydü. Adam arabanın içinde oturmaya devam ettiğinden tipini fazla seçemiyordu. Tabii cenazeyle ilgili biri olmayabilirdi de. Beklemeye karar verdi. Bir ara direksiyonda yer alan adam arabadan çıktı. Kara gözlüklü, şimdi arabanın içinde yalnız kalmıştı. Arabadan inen ağır ve ilgisiz adımlarla kabristana yaklaştı. Mezarlığa girdi. Ama cemaatin peşinden gitmedi. Sadece gözleriyle uzaktan onları takip etti. Cahit hala dikkatle arabada kalanı inceliyordu. Onun Mimar Semih olduğuna kanaat getirmişti. Bu tespitinin pek bir şey değiştirmeyeceğini çok iyi biliyordu. O adam katil olamazdı. Polis gerekli soruşturmayı yapmış ve adamı serbest bırakmıştı. Cinayet saatinde adamın vaka mahallinde olmadığına şahitlik edecek bir sürü tanığı çıkmıştı. Ama Cahit yine de onunla görüşmek istiyordu. Adamın niyetini az buçuk anlamıştı. El ayak çekildikten sonra mutlaka sevgilisinin kabrini ziyaret edecekti. Oldukça duygulu ve romantik bir ziyaret diye düşündü. Mimarın bu yaklaşımı kadını gerçekten sevdiğinin bir işareti sayılmalıydı. Bekledi. Bir süre sonra cemaat kabristandan çıktı. Arabalara ve otobüse dolup uzaklaştılar. Kalabalık mezarlığı terk ederken Murat'ın içinde bekleyen gözlüklü adam adeta kendisini göstermemek için iyice büzülmüş ve saklanmıştı. Kalabalık uzaklaşınca Cahit hızlı hızlı mezarlığın içinde ilerlemeye başladı. Etrafta görünmek istemiyordu. Yeni kapanmış ve üstü çelenklerle örtülmüş kabri bulmakta hiç zorlanmadı. Girişten yaklaşık 200 metre kadar sağdaydı. Rastgele bir kabrin mermer duvarına oturup beklemeye başladı. Mimar nasıl olsa kendisini tanımıyordu. Orada görse bile bir yakınının mezarını ziyarete gelmiş alelade biri sanacaktı kendisini. Beklemeye devam etti. Aradan bir 15 dakika geçmesine rağmen gelen giden yoktu. Tam ümidini kesmeye başlamıştı ki taşlı yolda hafif hafif akseden ayak seslerini duydu. Yan gözle yola baktı. Mimar yaklaşıyordu. Direksiyondaki adam yanında değildi. Doğal olarak bu son ziyareti tek başına yapacak, sevgilisine içinden geçen duygularını nakledecekti. Mimar az ilerisinden geçti. Başını çevirip ona bakmadı bile. Cahit arkasından onu süzerken boynunun bükük, omuzlarının çökük olduğunu gözlemledi. Kara gözlükleri olmasa gözlerinin de yaşlı olduğunu mutlaka görecekti. Haklı olarak sevgilisinin anne ve babasına ve özellikle de basına görünmekten kaçınmıştı. Lodos'la yağan yağmur dinmemişti. Küçük yalı mezarlığı bir tepe üzerine kurulu olduğundan denizden kopup gelen sert rüzgar içerideki bütün selvileri ve mazıları sallayıp uğultular çıkarıyordu. Mimar yeni örtülmüş toprak kümesinin başına kadar yürüdü. Elindeki iki kırmızı gülü Ayşe'nin ve çocuğunun mezarı üzerine bıraktı. Ayakta dimdik duruyordu. Duadan çok kısa da olsa geçirdiği beraberliği hayal ettiğini düşündü Cahit. Bir süre adamın acısına saygı duyarak yaklaşmadı. Sonra usulca yerinden kalkarak mimara doğru yürüdü. İyice yaklaşınca Semih Bey diye seslendi. Boş bulunmuştu adam herhalde. İrkilerek geri döndü. Belki de sessizce yaklaşmasından korkmuştu. Boş gözlerle Cahit'e baktı. İsmiyle hitap edince dönüp baktığına göre artık onun düşündüğü adam olduğundan şüphesi kalmamıştı. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu mimar gayri ihtiyari. "Başınız sağ olsun." Mimar duraladı. Ne söyleyeceğini bilemez gibi şaşırdı bir an. Sonra "Teşekkür ederim." diye fısıldadı. "Acınızı takdir ediyorum. Çok elim bir şey olmalı." Semih'in ilk şaşkınlığı geçmiş gibiydi. "Sizi tanıdığımı sanmıyorum. Kimsiniz?" "Televizyon habercisiyim. Yani bir medya mensubu. Lütfen biraz anlayışlı olun ve beni hiç olmazsa şu an yalnız bırakın. Merak etmeyin, sizi rahatsız edecek değilim." "Ama rahatsız ediyorsunuz zaten. Öyle bir niyetim olsaydı daha cemaat burada ve siz dışarıdaki arabanın içinde beklerken yanınıza gelirdim. İnsanlardan kaçtığınızın farkındayım. Ne istiyorsunuz benden?" Mimarın sesi sert ve haşin çıkmıştı. Cahit ses tonundaki değişikliği anlamamış gibi bir iki adım daha yaklaştı ve şemsiyeyi uzattı. "Çok ıslanmışsınız. Şemsiyenin altına girerseniz sevinirim." Semih bir süre daha dik dik genç haberciye baktı. Belki yaklaşımını dostane bulmuş olacak ki sonra usulca şemsiyenin altına kaydı. "Sağ olun," dedi. "Endişelenmenize gerek yok. Cinayetle hiç ilişkiniz olmadığını gayet iyi biliyorum. Macide Hanım'ın iddiası çok anlamsızdı. Ne yapacağını bilmeyen bir annenin ümitsiz çırpınışı olmalı. Kahreden bir çaresizlik ama haksız bir saldırı." Mimar sessizliğini muhafaza ediyordu. Ama böyle bir yerde ve duygusallığın çok arttığı bir ortamda karşısında bir medya mensubu görmenin huzursuzluğunu hala tam olarak üstünden atabilmiş değildi. Yine de "Doğru," diye mırıldandı. "Çok haksız bir itham." "Evet, katilin sizin tipinizde hiç ilgisi olmayan biri olduğunu sanırım polis de biliyor basında." Semih şaşırmış gibi Cahit'e baktı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Katilin uzun boylu, yani en az sizden daha uzun ve sakallı biri olduğunu biliyoruz." Adam şaşırmış gibi "Emin misiniz?" dedi. "En azından biz biliyoruz." "Biz demekle kimi kastediyorsunuz?" "Mensup olduğum medya grubunu." Yüzünden yağmur tanecikleri süzden mimar, hayretle Cahit'in yalan söyleyip söylemediğini anlamak için bakışlarını yüzüne çevirip inceledi. "Ama polis bunu bilmiyor. Öyle olsa sorgulamamı saatlerce sürdürmezlerdi." Polis görevini yapıyordu. Bütün şüphelileri sonuna kadar sorgulaması ve her türlü ihtimali araştırması doğal değil mi? Üstelik ilişkide olduğunuz kadının annesinin sizin katil olduğunuza dair bir de iddiası vardı. Mimarın aklı karışmıştı. "Siz katilin eşkalini nasıl tespit ettiniz?" diye sordu. "Unutmayın, bizler haberciyiz. Araştırma imkanlarımız çok fazladır." "Polisten de mi fazla?" "O kadar değil elbette. Hem bizimki de şimdilik bir tahmin ama kuvvetli bir tahmin." Semih'in tereddütleri henüz dağılmamıştı. "Anlıyorum," diye mırıldandı. "Bunu bana açıkladığınıza göre benden de öğrenmek istediğiniz bir şey olmalı, doğru mu?" Cahit gülümsedi. "Evet, aslında size bir şey sormak istiyorum. Biliyorsam memnuniyetle cevap veririm. Buyurun." Genç haberci biraz da zorlanarak sordu. "Ayşe Hanım'ın hayatında sizden başka bir erkek var mıydı? Kuşkulandığımız tarife uyan biri." "Hiç sanmıyorum. Hatta eminim diyebilirim. Ayşe çok dürüst bir insandı. Öyle olsa rahatlıkla bunu bana açıklardı. Buna benzer sualleri polis de sordu bana." "Komiser Kenan mı?" Mimarın yüzü buruştu. Yine kuşkuyla Cahit'i süzdü. "Yoksa siz de polis misiniz? Soruşturmayı yürüten komiseri de tanıyorsunuz." "İsterseniz size basın kartımı gösterebilirim. Komiser Kenan'ı tanımamız da çok doğal. Unutmayın, Ayşe Hanım katilin 4. kurbanı ve bütün cinayetleri o komiser yürütüyor. Sık sık karşılaşıyoruz kendisiyle." Birlikte mezarın önünden ayrılarak ağır ağır çıkışa doğru yürümeye başladılar. Kısa bir süre konuşmadan ilerlediler. "Hayır," dedi sonra Semih. "Ayşe'nin hayatında öyle biri olmadığına eminim. O katil tarafından rastgele seçilmiş biri olmalı. Başka türlüsünü düşünemiyorum." "Bu benim mantığımı çok zorluyor." "Anlayamadım. Nasıl yani?" "Kurbanların rastgele seçildiğine inanamıyorum," diye homurdandı Cahit. "Olacak şey değil. Katil onları yakinen tanıyor ya da uzun süre çok inceliyor. İşlenen 4 cinayette de polis yeterli delil bulamadı. Bu da gösteriyor ki cani seçtiği insanları çok önceden esaslı bir şekilde araştırıp incelemiş olmalı. Onlarla bir şekilde ünsiyet kurulmadan bu olayların gerçekleştirilmesi mümkün değil. Kanımca kurbanlar katili tanıyorlardı." "Düşüncenize iştirak etmiyorum," dedi Semih. "Neden?" "Dün gece serbest bırakıldıktan sonra ben de aynı şeyi uzun uzun düşündüm. Sanırım dikkat etmişsinizdir. Kurbanlar toplumun çeşitli kademelerinden seçilmiş insanlar. Bir çimacı, bir balıkçı, zengin ve sosyetik bir genel müdür sekreteri ve şimdi de küçük çocuklu bir dul. Hem unutmayın ki bu defa ortada bir de ufacık bebek var. Bunun bir mantığı olamaz. Neyle açıklayabilirsiniz? Bütün bu farklı kategorilerden gelen insanları tanıyan birini düşünmek çok zor." "Biliyorum ama imkansız değil. Ayrıca karşımızda akıl düzeyi normal olmayan biri bulunduğunu kabul etmek zorundayız. Bir ruh hastasıyla karşı karşıyayız. Şimdi size bir sual daha sormak istiyorum." "Evet." "Sizin çevrenizde Ayşe Hanım'la olan ilişkinizi bilen kimseler var mıydı?" Mimar birkaç saniye düşündü. "Birkaç samimi olduğum ve güvendiğim arkadaşıma konuyu açmıştım. Ayşe'yi çok seviyor ve onunla evlenmeyi düşünüyordum." "O kişiler arasında katilin fiziki şartlarına uyan biri var mı?" Semih irkildi. "Ne demek istiyorsunuz? Yani dostlarımdan birinin mi bu işi yaptığını ima ediyorsunuz? Bu çok saçma. Neden böyle bir şeye kalkışsınlar ki? Unutmayın, bir ruh hastasıyla karşı karşıyayız. Ayrıca şu ana kadar ben katilin tipi ve yapısı hakkında da bir fikre sahip değilim. Ama şimdi biliyorsunuz. En azından onun sakallı olduğunu düşünün. Mimar kendini zorlayarak gülümsedi. Ben akademi mezunuyum. Yani serde biraz sanatkarlık vardır. Ve hep sanatçıların olduğu bir çevrede yaşarım. Etrafımda sakal bırakmış bir yığın insan mevcut. Onlardan şüphelenmem çok abes olur. Cahit diretti. Siz yine de bir düşünün. Hayır, diye mırıldandı mimar kesin bir ifadeyle. Olamaz. Mümkünü yok. Onlar hepsi sağlıklı insanlardır. Aralarında ruhi dengesinden şüphe edeceğim kimse bulunmuyor. Emin misiniz? Gayet tabii. Ayrıca evleneceğimi çok az kişi biliyor. Cahit daha fazla ısrarın anlamsız olduğunu kabullenmek zorundaydı. Sesini çıkarmadı. Birlikte mezarlık çıkışına doğru yürüdüler. Bu olayı takip eden günler ve aylar çok sakin geçti. Şiir bırakan katil bir daha ortaya çıkmadı. Hadiseler unutuldu. En azından basının her gün değişen gündeminden düştü. Ama ne polis ne de Tülay olayları bir türlü unutamadı. Aylarca genç kız hep o canavar ruhlu katili düşündü durdu. Hatta rüyalarında bile onunla boğuştu. Cahit ilginç bir yorum getirmedi. Hatta katilin bir kaza sonucu ölmüş olabileceğini söyledi. Böylece sırrı da kendisiyle birlikte gitmiş oluyordu ona göre. Nizam o dört şiir üzerinde uzun zaman kafa patlatıp düşündü. Sonuçta dişe dokunur bir izah çıkaramadı ortaya. Polisin araştırmalarında da bir gelişme olmadı. Sanki o dört feci cinayet hiç vuku bulmamış gibi. Ta ki Haziran ayı gelinceye kadar. 11. ayrımın sonu sayfa 144. Devamı 12. ayrımda.